Ayrım 2.
O gece devlet işleri konuşacak yerde işret işleri konuşulur. Mithat Paşa ta gençliğinden beri sarhoşluğu ile ünlüydü. Kanuni esası ilanının verdiği zevke, içkinin verdiği sarhoşluk da eklenince, yemekten kalktığı zaman düşmemesi için iki koluna girerler, elini yıkarken dili dolaşa dolaşa eniştesi Tosun Paşa'ya, paşa, bundan sonra beni kim yerimden atabilir? Söyle bakayım paşa, ben bu sefer kaç yıl sadarette kalacağım? Demiş Tosun Paşa da, bu gidişle bir hafta bile kalamazsın diyerek ve adeta sürükleyerek harem dairesine götürmüş. Ben bu olayı o gece haber almıştım. Mithat Paşa'nın değerini inkar etmem. Çalışkan, namuslu bir valiydi. Fakat meziyetleri kadar noksanlıkları da vardır. Hele politikada zamanın gerektirdiklerini Saffet ve Ethem Paşalar ölçüsünde anlamazdı. Tuna valisi iken Bulgarca'nın Bulgar okullarında okunmasını hem teşvik etmiş hem arkalamış. Bunun ağır sonuçlarını hatırlatanlara da hangi dilde olursa olsun tek okusunlar diye sözüm ona parlak bir gerekçeyle direndiğini herkes bilir. Sultan Abdülaziz'in şehadeti meselesi derece derece yargı kurullarından geçmiş bir işti. Ben çıkan idam kararını hafifletmekten başka bir şey yapmadım. Eğer gayri tabi bir ecelle ölmüşse benim bunda parmağım yoktur. Ölümünden aşağı yukarı 10 yıl sonra Avrupa'da basılmış Türkçe bir kitapta nasıl öldürüldüğü üzerinde ayrıntılı bilgi var ve bazı isimler açıklanıyor. Bu kitabın yazdıkları doğru ise suçu işleyenler arasında bana nispeti olan kimselerin bulunmaması da gösterir ki o meselede benim ilgim yoktur. Bu bir gerçektir ki Mithat Paşa'dan her zaman çekindim. Fakat o kadar ünlü bir insanı hatta mahkemeden idamına hükmolunduğu bir zamanda bile mahkeme kararını icra ettirmeyecek kadar korumaya layık görmüşken sonra niçin ve ne çıkar umarak öldürteyim? Düşmanımı şehitler sırasına çıkarmak benim menfaatime elbette aykırı olurdu. Haydi beni karalayan bu iftirayı olmuş sayarak olduğu gibi ve tamamen kabul edelim. Size kaç halife göstereyim ki çekindiği veya çekiştiği kimseleri bir anda yok etmişlerdir. İslam halifelerinin en büyüklerinden biri olan Halife Abbas, Mansur'a, Devaniki Hanedanlığın veli nimeti olan Ebu Müslim'i Horasani'yi idam ettirmedi mi? Abul Abbas'a, Ebu Müslim'in yok edilmesini öteden beri salık veren Al-Mansur, bu emeline Rumiye kasabasında muvaffak oldu. 13 Şubat 755. Harunül Reşid'in o kadar sevdiği Cafer-i Bermeki'yi idam etmekle kalmayıp akrabasına ettiği zulüm benim Mithat Paşa'ya davranışımdan daha mı hafiftir? Özellikle ben Mithat Paşa'nın umulabilecek saldırısına ki meydan bulsaydı umduğum başıma gelirdi, yalnız ihtiyat tedbiri almakla yetindim. Adamlarına hiç dokunmadım ve ailesine mestafi maaşlar verdirdim. Yetiştirdiği vezirlerden Abdurrahman ve Halil Rıfat Paşalar gibi işe yarayanları ta sadaret makamına kadar çıkardım. Ve Müşir Şakir Paşa ve Raif Paşa gibi devlet adamlarını da önemli işlerde ve mevkilerde kullandım. Fatih Sultan Mehmet'in Halil Paşa gibi Varna Zaferi'nin kazanılmasına sebep olmuş değerli bir sadrazamı idam edivermesi, bir halde Rumları direnmeye teşvik hainliğini yaptığını gösteren mektup efsanesine dayalı bir işlem değildir. Sokullu Mehmet Paşa'nın şehadetinde 3. Murad'ın ilgili olmadığı iddia olunabilir mi? Alemdar Mustafa Paşa olayında ceddim Sultan Mahmut Hazretleri paşaya hayrihahlık gösterdi mi? O kadar uzaklara gidip de tarihten örnekler aramaya gerek yok. 4 yıl önce takvimi vekaide okumuştum. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürüleceği yer ve saat hükümetçe daha önceden haber alınmışken koca bir sadrazam ve harbiye nazırı güpegündüz ve harbiye nezaretinin önünde bir yaveriyle birlikte parça parça ediliyor ve 17 kurşun atılıyor da yine bir polis, bir jandarma eri meydana çıkmıyor. Otomobille kaçamayan bir topal olmasaydı belki olayın suçluları da kolluk memurları gibi ortaya çıkmazdı. Mithat Paşa meselesinde bu kadar direnişim, bu ismin hayatıma bir leke gibi sürülmek istenilmesindeki genel inattan çok üzüldüğüm ve nefret ettiğim içindir. Diyorlar ki, bizde kanuni esasiyi kuran Mithat Paşa'dır. Gerçekten o, öteden beri meşrutiyet yanlısıydı. Ama adını bazı kitaplarda övgüsünü duymaktan doğmuş bir taraftarlık. Mithat Paşa, meşrutiyet yönetiminin Avrupa'da sağlamış olduğu faydaları yalnız görmüş, fakat bu bayındırlığın öteki nedenleri ve etkenlerini incelememişti. Solfato, her hastalığa, her bünyeye yaramadığı gibi meşrutiyet yönetimi de her millete, her ulusal bünyeye yaramayacağını sanırım. O vakit faydalı olamayacağını sanırdım. Şimdi ise zararlı olduğu kanısındayım. Mithat Paşa Kanuni Esasisi'nin mutlaka ilan edilmesini teklif ettiği zaman hiçbir devletin Kanuni Esasisi'ni incelememiş ve bu konuda temelli bir bilgi edinmemişti. Akıl hocası Odyan Efendi'ydi. Odyan Efendi ise o zaman bile bizde önemli bir hukukçu değildi. Hele memleketi hiç tanımazdı. Sanırım ki bu anlayış kıtlığı yüzünden Mithat Paşa ile Taif Kalesi'ne kadar beraber gitti. 93'te 1877 Ziya Paşalar, Kemal Beyler, Abidin Paşalar Kanuni Esası layihasını hazırlamaya çalıştıkları gibi sır katibim Sait Paşa ve o sırada müşir olan Mekatibi Harbiye Nazırı Süleyman Paşa da bir layiha düzenleyip sundular. Ama bu kişilerin hiçbiri arasında fikir birliği yoktu. Kemal Bey bu konuda hem Mithat Paşa'ya hem de kendi arkadaşları ile Sait Paşa'ya karşıydı. Bana 20'ye yakın sunuş yaptılar. Yıldız Sarayı'nın Harbiye Nezaretine aktarılan evrak arasında saklıdır. Bu kağıtların tarihi olmaktan öte bir değeri olmadığı için yağma edilmemiş ya da satılmamıştır umudundayım. Şunu da söyleyeyim, o zaman aydınlar arasında Kanuni Esasiye karşı olanlar, taraftar olanlardan çoktu. Ethem Paşa, Abdülhamid'in babası Sultan Mecid'e ders vermiş, Fransa'da okumuş bir sadrazamdır. Oğulları Ressam Hamdi Bey, müze müdürü Halil Bey tanınmış değerli kimselerdir. Saffet Paşa, Mehmet Esat Saffet Paşa 1814-1883 Hariciye Nazırı ve sadrazam oldu. Ve öteki vezir ve tanınmış devlet adamları bir millete hazırlanmadan bir kalemde tam bir hürriyet verilmesine karşıydılar. Hatta Tunuslu Hayrettin Paşa gibi sözünü esirgemez bir vezir bile sadrazamken bana bir ara eclaf baldırı çıplak edepsiz takımı anlamına gelir. Kanun ile silahlandırmadan önce birçok düşünmek gerekir demişti. Bu deyim aynen Hayrettin Paşa'nındır. Fakat ben o zamanki ceryanın önüne geçemezdim. Madem ki millet kendi mukadderatını bir de kendisi idare etmek tecrübesinde bulunmak istiyor, milletin istediği olsun dedim ve eldeki layihalar arasında Mithat Paşa'nınkini küçük bir düzeltme ile onaylayarak bilinen Hattı Humayun'u çıkardım. Mithat Paşa'nın layihasını öncelikle kabul etmek zorundaydım çünkü Mithat adının Ebced hesabiyle Devai Devlet. Devai Devlet, devletin içinde bulunduğu sıkıntının ilacı anlamına gelmektedir. Ebced hesabiyle bu deyimin nasıl bulunduğu anlaşılamamıştır. Olduğunu keşf ve ilan etmiş olan hasta bir halka yine onun hazırladığı devayı vermek zorunluydu. Başka türlü susturamazdım. Rusya Muharebesini Mithat Paşa hazırlamış ve Millet Meclisi harbin ceryanına tanık ve gözlemci olmuşken sonunda her felaket ve uğursuzluğu özellikle benim sırtıma yıkmak bile istemişlerdi. Hala bu direnmeler ve saldırılar ötede beride sürüp gidiyor. Açık alınla iddia ve belgelerle ispat ederim ki millet Ayastefanos Muahedenamesini imzaladı. Bense Berlin Kongresi'nin kararlarını ortaya koydum. Ben harbin millet için bir afet olduğunu tahta çıktığım günden indiğim güne kadar dikkatimden hiçbir zaman uzak tutmadım. Filibe vakasını savaşsız geçirdiğim için uzaktan yakından ne kadar söze geldim. Yunan'la savaşı kabul ederken o kadar düşünmüştüm ki bu gerekli ve haklı endişeleri bile aleyhimde bulunanlar türlü türlü biçim ve anlama sokarak telli pullu yalanlar ortaya çıkardılar. Bu dünya savaşına, 1. Dünya Savaşı 1914-1918. Girip girmemeyi çok düşünür, hele yeneceğine %100 inanmadan taraflara iltifat etmezdim. Bence bir millet için afetlerin en büyüğü savaştır. Zaferle sona erenleri bile milleti bitirir, yorar. Mithat Paşa sadaretinde milletin kendisini sevdiğine o kadar inanmıştı ki, azlettiğim anda büyük bir ihtilal çıkarak benim hal ve belki de idam edileceğimi bile saklamaya gerek görmezdi. Halbuki ben, onu Avrupa'ya uzaklaştırdığım zaman hiç kimse ağzını açmadığı gibi birçok vezirler ve devlet adamları beni kutlamışlar, şairler bana övgüler, ona yergiler yazarak gazetelerle kitaplarla bunları yayınlamışlardı. Hatta o kimseler arasında Gazi Ahmet Muhtar Paşa bu olayla ilgili bir macerayı sonradan yayınladığı hatıratta da 30 bu kadar yıl sonra itiraf ediyor. Sergüzeşti hayatım. Mithat Paşa'nın saflığına ölçü olmasaydı şu meseleyi burada açıklamayı gerekli görmezdim. Kendisine hürriyet vermiş olan bir veli nimetin henüz eserine mürekkebi kurumadan sadaretten ve memleketten uzaklaştırılmasına halkının sustuğu, aydınlığın teşekkür ettiği bir milletin meşrutiyet idaresine ne kadar layık olduğunu ben söylemek istemem. Beni istibdat idaresinin en büyük taraftarı ve dünyanın en büyük müstebidi ilan edenler hakikati hiç olmazsa ben dünyadan el çektikten sonra itiraf etsinler ve onlar da benden el çeksinler. Mithat Paşa'yı niçin yargılattığımı ve mahkum ettirmiş olduğumu da ikide bir de beni suçlamak için soruyorlar. Ortada uydurulmamış, herkesin bildiği belli bir olay vardı ki o da rahmetli amcamın kanlı ölümü idi. Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa onu şehit mi ettiler? Ben hala o inançtayım ki Aziz amcam intihar etmiş değil, öldürülmüştür. Önce doktor raporu o kadar lastiklidir ki dünyanın her yerinde en büyük tıp bilginleri tarafından tartışılabilir. İntihara kalkışan bir kimse iki kolunun damarlarını birden nasıl kesebilir? Bunu daha o zaman doktorlar ortaya koymuş, yazarlar kitaplarına geçirmişti. Ahmet Mithat Efendi merhumun Üssi İnkılap'ındaki şüpheli satırlar Mithat Paşa'nın mahkemesinden de mahkumiyetinden de önce basılmış ve yayınlanmıştı, hem de 4 yıl önce. Ahmet Mithat Efendi ise paşanın düşmanı değil, yetiştirmesi yakını idi. Mahkeme açık yapıldı. Muhakeme usulleri dışına çıkılmamıştır. Tanıklardan başka bazı suçluların itirafları da var. Cinayet ve temyiz mahkemelerinin bu kadar önemli bir davada hak ve adaletten uzaklaşacak kadar vicdansız ve pervasız üyeleri ve kurulları bulunduğunu ileri sürmek, içlerinde Mithat Paşa'nın da bulunduğu bütün milleti aşağılamaktır. Adalet mercilerinden geçmiş olan bir hükmü, bir de vezirler, devlet adamları ve din bilginlerinden kurulu bir olağanüstü kurula inceleterek fikirlerini istedim. Hiç kimseyi madde ve mana olarak baskıya almamış olduğumda içlerinden bazılarının büyük bir özgürlükle fikirlerini söylemiş olmalarından bellidir. Dikkat olunursa bunların arasında şahsıma bile söz dokunduranlar oldu. Böyle olduğu halde toplanan oylar hüküm giyenlerden yana bir çoğunluk sağlayamamıştı. Ben bu konuda mahkemelerden de, vezirler, devlet adamları, din bilginlerinden kurulu olağanüstü kuruldan da insaflı kalarak hükümlülerin hayatlarına merhamet ettim. İdam hükmü hiçbir hakkında uygulanmadı. Şimdi mahkeme yargısından da, doktor raporundan da daha kuvvetli bir akıl kanıtı da ben öne süreyim. Sultan Aziz'i hal etmek fikri en önce Sarasker Hüseyin Avni Paşa'ya gelmişti. Mithat Paşa ile bu işe karışmış öteki devlet adamları olaya adeta sürüklenerek karışmışlardı. Sarasker'i padişaha düşman eden sebep bir aralık rütbe ve nişanları alınarak memleketi olan Isparta'ya sürülmüş olmasıdır. II. Hüseyin Avni Paşa bunu unutmadı ve eline geçen ilk fırsatta intikamını aldı. İsraflar, falanlar hep bahanedir. Martini Hanri, tüfeklerinin satın alınması sırasında Hüseyin Avni Paşa, hazine zararı karşısında küpren titiz bir kişi olmadığını aleme göstermişti. Ama Hüseyin Avni Paşa, ikinci olduğu kadar ihtiyatlıydı. Sultan Aziz intihar etmek değil, yaşamak ve kendisinin aranacağı bir günü görmek isterdi. Topkapı'dan Sultan Murad'a gönderdiği o acıklı mektup da bunu ispatlar. Hal edilmiş hiçbir hükümdar yoktur ki halkın kendisini nedametle aramakta olduğunu görüp işitmeden ölmeyi istesin. Sultan Murad'ın hastalığı daha ilk gün biat töreni sırasında hissedilmiş ve görülmüştü. Sultan Aziz belki gafil avlanmıştı ama kendisinden yana olanlar pek çoktu. Kısa bir süre içinde Abdülaziz'in lehinde toplumdan büyük tepki doğacağını kurnaz serasker hal sırasında gördü. Tehlikeyi ne suretle olursa olsun kaldırmak onun için bir zorunluktu. İşte Sultan Aziz'in şehadet sebebi budur. Abdülhamit ve Murat birbirlerini hiç sevmezlerdi. Abdülhamit'in hal edilmesinden sonra tahta çıkan kardeşi Sultan Reşat, mabeyin başkatibi Ali Fuat Türk geldiye şu olayı anlatarak bu düşmanlıkların sarayda nasıl kullanıldığını açıklamıştır. Bir gün Şehzade Abdülhamit Efendi ile beraber Sultan Aziz'in huzuruna çıktık. Hamit Efendi, büyük birader Murat Efendi'nin Sultan Aziz'e ne suretle faslu mezemmet etmekte olduğunu nakletti. O da bana, sen de işittin mi diye sordu. Ben cevaben, biraderin ağzından Efendimizin senasından başka bir şey işitmedim dedim. Dışarı çıkınca Hamit Efendi, tuğ senin suratına, beni rezil ettin dedi. Bir günde Murad'ın dairesine gittiğimde kendisini Sultan Aziz hakkında pek hiddetli bir halde gördüm. Yanında duran hançeri göstererek, bir gün gidip şu hançerle o koca karnını deleceğim dedi. Ben de peki edersin birader, sen onu öldürürsün, kısas olarak seni de öldürürler. Hamit Efendi tahta çıkar, bu suretle sevmediğin Hamit Efendi'ye hizmet etmiş olursun dedim. Amcam Abdülaziz'in kendisini öldürmeyip öldürüldüğü böylece tahakkuk ettikten sonra mahkumlar arasında masum bulunup bulunmadığı ikinci derecede kalır. Bu satırları yazdıktan sonra hatırıma geldi, unutmamak için kaydediyorum. Hüseyin Avni ve Mithat Paşalarla kendileriyle işbirliği yapmış arkadaşları Beşiktaş'taki Muvakkithane'de Harbiye Okulu öğrencilerinin gelişini heyecanla beklerken belirli saatin gelip geçmiş olduğunu sanarak "Ah Süleyman Paşa bizi ele verdi, hıyanet etti" diye birbirleriyle konuşmuşlardı. Bu olay hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Evet, mahkumlar arasında masum bulunup bulunmadığı meselesi, suçun yaratılmadığı, hükmün zorlanmadığı belli olduktan sonra ikinci derecede kalır. Yanlış varsa hakimlerine aittir. Mithat ve Mahmut Paşaların bir gece adları belli subaylar ve askerler tarafından Taif Kalesi'ndeki mahpeslerinde boğulmuş olduklarını iddia ediyorlar. Doğru olsa bile bu işe ben ne katıldım ne de rızam vardır. Hatırıma gelen bir olayı buraya olduğu gibi aktarmak, tarihi ve tarihle birlikte ileri sürdüklerimi aydınlatmak ve pekiştirmek isterim. Hükümlüler Taif'e gönderildiği zaman Mekke emiri Şerif Abdülmuttalip idi ve Şerif'in amcamın hal işine karışmış olanlara karşı açık bir düşmanlığı vardı. Ayaklarına zincir vurdurduğunu işitmiş ve kötü tutumundan vazgeçmesini kendisine hemen emretmiş. Şerif Abdülmuttalip bilindiği gibi Hicaz valisi ve komutanı Osman Paşa tarafından tutuklanarak emirlikten azledildi. Şerif o zaman bana yazdığı dilekçede, Mithat ve Mahmut Paşaları Mısır'a kaçırmak için bazı yabancılar tarafından girişimler olduğunu, kendisinin bu girişimleri önlediğini ve başına gelenlerin de bundan ileri geldiğini söylüyordu. Şerif Abdülmuttalip'in hiçbir sözüne ve davranışına inanmazdım. Bununla birlik iddiası dikkate alınmayacak kadar önemsiz değildi. Bu paşalar kaçarlarsa muhafızlarını şahsen sorumlu tutacağımı ve hiçbir mazeret ve bahane kabul etmeyeceğimi Osman Paşa'ya hatırlattım. İrademi tebliğ eden o zamanki başkatibim Rıza Paşa idi. Rıza Paşa özü sözü doğru bir adam olduğundan bu münasebetle hükümlüler üzerinde fazla baskı yapılmaması ve eziyete konulmamasının da bu arada hatırlatılmasını insanlık adına benden rica etti. Takdir ile kabul ettim. Sarayın evrakı arasında müsveddesi hala mevcut olsa gerek. Şimdi düşünüyorum. Olabilir ki muhafızlar kendi başlarından korkarak böyle bir olup bittiği ortaya koymayı kendi çıkarları ve selametlerine uygun görmüşlerdir. Yalnız hemen belirteyim. Bana gelen raporlarda her ikisinin de normal olarak öldükleri bildiriliyor ve doktor raporları ile de bildirileri belgeleniyordu. İşte Mithat Paşa hakkında söyleyeceğim sözler bunlardır. Tekrar ederim ki nefsimi değil namımı haksız yergilerden korumak için bu satırları yazdım. Dünyada daha ne kadar kalacağım belli değildir. Ölüm bana o kadar yaklaşıyor ki adeta adımlarının sesini duyuyorum. Bu gerçeklerin herkesçe bilinmiş olacağı bir günün geleceğine inansam pek rahat bir vicdan ve huzur içinde gözlerimi kapatacağım. Daima iman etmiş olduğum Allah'ın huzuruna adalet ve lütfundan emin olarak çıkacağım. 5 Mart 1333 1917 Beylerbeyi Sarayı. Doğru meli konusunda benim zaaf göstermiş olduğumu pek çok iddia ettiler. Zaaf göstermek, var olan kuvvetten faydalanmamak demektir. Hangi kuvvet vardı da doğru melideki egemenlik hakkımızı savunmak için kullanılmadı? Bunu düşünen ve söyleyen bir insaf sahibinin çıktığını bugüne kadar duymadım. Bulgar prensi Dübatenberg, Filibe'yi bir baskınla işgal ettikten sonra hükümetimiz olaydan haberdar olabildi. O da Rus sefirine gelen bir telgraftan telgraf nazırı İzzet Efendi'nin bana bilgi vermesiyle sağlanabildi. Sadrazam Sait Paşa'ydı. Tahttan ayrıldıktan sonra okuduğum bazı demeç ve yazılarında Sait Paşa'nın olayları kendi çıkarına bozduğunu hayretle ve üzülerek gördüm. Sait Paşa, Bulgarların saldıracaklarını daha önceden bilmediği gibi olay İstanbul'a yansıdıktan sonra da bir süre tereddüt geçirdikten sonra Devlet Şurası Başkanı Akif Paşa'nın açıklamaları üzerine inanabildi. O sıralar bu mesele için Pili Bey'e asker göndermek hem güç hem de tehlikeliydi. 93 seferinin perişan ettiği ordu daha toplanamamıştı. Hazine tam takırdı. Askerin ihtiyaçlarının karşılanması, memurların aylıklarının verilmesi için bile güçlükle para bulunuyordu. Vilayetler vardı ki oradaki jandarmalar 20 aydan 30 aydan beri aylık almıyordu. Böyle bir zamanda sırf namdan ibaret kalmış olan bir egemenlik hakkı namına sonu karanlık ve meçhul bir savaşa girmeyi ben tehlikeli gördüm. Güya sarayı korumakla görevli 2. tümenden birkaç tabur ayırmamak için bu meselede benim azimsizlik gösterdiğimi söylediler. 2. tümenin birkaç taburu gidip gitmemiş. Bunun sonuç üzerine nasıl bir etkisi olabilirdi? Daha toplu ve bize bakarak daha hazırlıklı olan Sırp ordusunu yenen o vakitki Bulgar ordusunu 2. tümenin birkaç taburu mu darmadağın edecekti? Büyük devletlerin bu konudaki niyet ve tutumları da apaçıktı. İlk tahminler darbenin Rus tarafından gelmiş olduğu noktasında iken sonradan görüldü ki Rusya bu meselede Bulgarlara karşı ve düşman durumundaymış. Koca imparatorluğu şiddetli sarsıntılardan korumak için ara sıra küçük fedakarlıklar lazımdı. Doğu ve Batı'nın aleyhimize yürüdüğü bir sırada ben her tarafa meydan okuyamazdım. Eğer Bulgarların Filibe'ye girmeleri üzerine hesapsız kitapsız meydana atılsaydım, Bulgarlarla Sırplar düşman değil, dost ve müttefik olurlar ve yalnız Doğu Rumeli meselesini değil, Makedonya meselesini de beraber hallederlerdi. Bulgarların Doğu Rumeli'ye saldırısı üzerine Balkan dengesinin bozulduğu iddiasıyla Alasonya hududunda yığınak yapan Yunanlılar da Yanya havalisi ve adalar üzerindeki isteklerini kabul ettirmek için onlarla birleşir ve İşkodra'ya inmeye amaç edinmiş Karadağ'ı bu fırsattan yararlanmaktan alakoymak kimsenin kârı olmazdı. Gavriel Paşa adlı bir Bulgar'ın Doğu Rumeli valiliğinden uzaklaştırılmış olmasından ötürü gözüm kısa da işe girişseydim 1328-1912 yılındaki felaketi o zaman yani ordusuz, parasız, pulsuz, hazırlıksız bulunduğumuz bir sırada kendi elimle hazırlamış ve felaketi davet etmiş olurdum. Sonradan kopan Balkan Savaşı benim kalbimi çok kanattı. Yalnız bir şeyle avunuyorum ki ben 1301-1885 yılı Eylül'ünde hazımlı ve ihtiyatlı tutumumla bu faciayı 28 yıl geciktirmişim. Sait Paşa'yı yakından tanıyanlar tereddüt etmeden kabul ederler ki Paşa bu gibi önemli meselelerde açık bir fikir söylemez. Daima şöyle yapılırsa bu, böyle yapılırsa şu mahsur vardır demek alışkanlığındaydı. Oysa ki oyalanmak değil, kesin bir karara varmak sırasındaydık. Kamil Paşa'yı ilk defa sadaret mevkiine getirmekle Doğu Rumeli meselesini geçiştirdim. Kamil Paşa'nın bu sadaretin benim Doğu Rumeli konusundaki eğilimimi hissederek savaştan yana olmamasına bağlayanlar yanılırlar. Kamil Paşa'yı daha önceleri gözüme kestirmiş ve sadarete getirmeyi kararlaştırmıştım. Sait Paşa'nın Kamil Paşa'yı kendisine rakip gördüğünü anlar ve Vekiller Meclisi'nde arkasından hafiflemeye çalıştığını işitirdim. Suriye Valisi Hamdi Paşa'nın ölüm haberini selamlık resminde aldım. Suriye'nin önemi nedeniyle valilik için kimin uygun olacağını Üryanizade Ahmet Esat Efendi'den sormuştum. Efendi, Evkaf Nazırı Kamil Paşa'nın o yörede memuriyeti ve iyi ünü olduğunu söyleyerek Suriye Valiliğine tayini reyinde bulundu. Birinci kaset,